Türkiye'nin bilgisayarcısı itopya.com sunar.
MSI'ın katkılarıyla
TeknoSeyir'de haftalık gündem değerlendirmesi yayınına hoş geldiniz. 23-28 Mart arasındaki teknoloji haberlerini derlediğimiz bu yayın haftalık gündem değerlendirmesinin 778. bölümü. Haftalık gündem değerlendirmesini ve TeknoSeyir'in yayınlarını teknoseyir.com sitemizden, YouTube kanalımızdan, haftalık gündem değerlendirmesini özel olarak Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. Bu projeyi beğenen, destek olmak isteyen, devam etsin isteyen arkadaşlar izlemek, paylaşmak, yorum yapmak dışında YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabiliyorlar. Çok çok teşekkürler herkese her türlü destekleri için. Evet, bir iki anonsum var kısa. Öncelikle bir süredir bu bizim yayınlarımızda belki bir dışarıdan bir gürültü, bir tak tak tak bir çekiç sesi duyuyor olabilirsiniz. Büyük bir, hemen bizim binanın karşısında büyük bir inşaat yapılıyor. Yani öyle bir değil, gerçekten dev bir inşaat yapılıyor. Yani biz gürültüyü kesmeye çalışıyoruz, ediyoruz ama arada sızarsa kusura bakmayın, biz de çaresiziz. Bu kırma aşaması geçene kadar bir takır tukur olacak. Herhalde 2026 böyle gürültülü geçecek. Evet, önümüzdeki hafta da 1 Nisan kapıda. Hem şakalara dikkat edin, bir sürü saçma sapan teknoloji dünyasıyla ilgili de şaka gerçeğe karışıyor. Biz de düşüyoruz bazen tuzağa. Şakalara dikkat edin ama 5G kapıda, 1 Nisan itibariyle hayata geçecek. 29 Mart, 30 Mart firmalar deli gibi etkinlikler planlıyorlar 5G'yi tanıtacakları. Yapabildiğimiz kadarına katılacağız. 1 Nisan'ı da biz de merakla bekliyoruz. Çünkü firmaların yeteri kadar bilgilendirmediğini, yeteri kadar bu konuyu konuşmadığını düşünüyorum. Ben de hani 1 Nisan sabah uyandığımda telefonumun ekranında 5G yazıyor mu olacak, merakla bekliyorum. Evet, 5G kapıda ama. Kota tartışmalarının falan farkındayım. Onları belki 5G'nin açılmasıyla ayrı küçük bir dosya, öyle bir şey yaparız, bir ayrıca konuşuruz. Evet, biz teknoloji gündemine, geçen haftanın teknoloji gündemine göre dönelim. En ilginç haberlerden birisi, OpenAI'ın Sora video üretim aracını, yapay zekayla video üretim aracını kapıyor olması haberiydi. Şimdi Sora'nın çıkışını hatırlarsınız. Bazı demolar yayınlamışlardı, çok etkileyiciydi. Kullanıma girdi ama OpenAI, gerçi şöyle, OpenAI yapay zekayla video üretme işinden çıkmadığını belirtiyor. Sora diye tek başına bir uygulama devam etmeyi düşünmüyorlar. Hani o özellikleri ChatGPT'ye ekleyecekler belli ki. O şekilde kapanıyor. Ama Disney ile onların bir anlaşması vardı. Haftalık gündemde konu etmiştik. Hem 1 milyar dolar gibi bir para söz konusu. Hem de Disney karakterleri, Mickey Mouse'u, Donald Duck'ı, işte sayısız Disney karakteri Sora'ya lisanslanacaktı. Hatta hatırlarsanız Sora kullanıcıları bu karakterlerle kısa filmler falan yapınca bunlar Disney Plus'ta yer alacaktı. Özel bir bölümü olacaktı. Onların hepsi yalan oldu. Disney, saygı duyuyoruz onların kararına demişler. Bizim için de öğretici oldu demişler. Tabii o 1 milyar dolar yanmış değil. O Disney parasını alacaktır. Onlar yine başka bir partner arayacaklar anladığım kadarıyla. Elon Musk'tan bir haber var. TerraFab isminde bir proje duyurdular. Amerika'da 5 trilyon dolarlık, bu büyük sayılarda biliyorsunuz ben hep karıştırıyorum, sabıkam var. 5 trilyon dolarlık proje. Austin, Texas'ta bir fabrika kuruyorlar. Yarı iletken üretiminde iddiaları şu. Yarı iletken üretiminin, yani işlemci diyeyim, yonga diyeyim, aynı şey. Her aşaması diyor bizim fabrikamızda olacak. Şimdi yine geçen haftaların haberlerini hatırlarsanız, kimi firma yonganı merkezini üretiyor ama onun bir işlemci haline getirilmesi, paketleme denen şey başka bir firma tarafından yapılıyor falan filan. Burada diyor bizim fabrikamızda her şey diyor bir tesiste olacak. Dünyada diyor böyle bir tesis yok. Samsung, TSMC falan gibi devler küçük kalacak diyor bu fabrikanın yanında. Üretiminde büyük kısmını zaten işte Tesla'sıydı, SpaceX'iydi kendi işlerinde, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacaklarmış. Evet, 5 trilyon dolarlık bir proje, yonga üretiminde görülmemiş bir proje. İddia bu. Tabii ki biliyorsunuz bunun bugün temel kazılmaya başlansa yıllar sonra meyvesini vermesi. Diğer taraftan şunu da söylemek lazım. Musk'ın her iddiası gerçeğe dönüşmüyor. Onu da biliyorsunuz geçmişteki meselelerden. İlginç bir gelişme. Merakla izleyelim. Böyle bir dev yonga üretim tesislerinin artması hepimiz için iyi olur. Şu bulunduğumuz yonga krizi ortamında. Sosyal ağlardan bir haber var. Bu hafta Meta ve YouTube sosyal medya alışkanlığı davasında suçlu bulundu. Bir hanım kızımız varmış, Kaylee. Öyle geçiyor, soyadı falan belirtmiyorlar. Benim baktığım haberlerde öyleydi. Kaylee 20 yaşında bir kızmış. Dava etmiş. Efendim benim çocukluğumu, gençliğimi mahvetti bu Meta. Meta Facebook. Meta ve YouTube benim gençliğimi perişan ettiler, alışkanlık yaptılar diye dava etmiş, kazanmış. Kazanmış. Meta ve YouTube, yani Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram, Google, YouTube. Bunların alışkanlık yaratıcı, kullanıcıyı böyle esir edecek uygulamalar geliştirdiğine, bilerek böyle uygulama geliştirdiğine karar vermiş mahkeme. 6 milyon dolar bu kıza tazminat. Bu tazminatın da %70'ini Meta ödeyecekmiş, %30'unu Google karşılayacakmış. Böyle bir tazminat. Tabii şimdi bu davanın 6 milyon dolarından falan daha önemlisi devamında gelecek davalar. Bu emsal kabul edilecek. Yüzlerce dava açılacağı belirtiliyor. Tabii ki Meta'sı, Google'ı itiraz etmişler. Bakalım ne olacak? Önemli. Aslında bizleri de ilgilendiren önemli bir mesele. Şimdi yasal konulardan bir haber de geçen hafta Supermicro üzerinden bir haber çıktı. Bir mesele patladı. Supermicro yine sunucu üreticisi, genelde sunucu sistemleriyle bilinen Supermicro kaçakçılık suçlamasıyla karşı karşıya. Daha önce de isimleri onların bazı meselelere karışmıştı. Bu sefer Amerikan Adalet Bakanlığı suçluyor. Diyor ki Nvidia'nın normalde Çin'e satılmayacak yongalarını, sistemlerini Çin'e bunlar sevk ediyor. Şöyle, Güneydoğu Asya ülkelerine sevk ediyormuş yapay zeka sistemlerini. Onlara o sevkiyatta bir yasa dışı bir durum yok. Fakat o Güneydoğu Asya ülkesinde cihazların seri numaraları değiştiriliyormuş. Üzerinde sandıkların numaraları falan değiştiriliyormuş. Bazı Nvidia'nın yasal seri numaraları dummy diyorlar. Hani uyduruk kolilere, sandıklara yapıştırılıyormuş. Asıl Çin'e satılmaması gereken sistemler Çin'e gönderiliyormuş. Gümrük memurları da o aslında içinde uydurma şeyler olan sandıklarla, cihazlarla muhatap oluyormuş. Az buz 1-2 değil. 2,5 milyar dolar bu Amerikan Adalet Bakanlığı'nın iddiası. 2,5 milyar dolarlık diyor Nvidia sistemi bu şekilde kaçırıldı. Bir yandan tabii haftalık gündemi takip ediyorsunuz. Geçmişte de hani Çin'de olmaması gerektiği halde müthiş miktarda Nvidia donanımı var. Yapay zeka donanımı var. Bu nasıl oluyor? Arada sırada soru işaretleri yükseliyordu. Hatırlarsınız haberleri. Bu onunla alakalı bir şey. Supermicro şeyleri düşmüş. Hisseleri falan düşmüş. Ama bu iş nereye, neye bağlanacak, nasıl sonuçlanacak daha belli değil. İlk kez değil böyle bir şeyle isimlerinin anılması. Neyse, AMD beklediğimiz bir işlemciyi bu hafta duyurdu. Gerçeğe dönüştü. Biliyorduk ama yoktu delili. Ryzen 9 9950 X3D 2. Bu AMD'nin en yüksek işlemcisi oluyor şu an için. X86. Şimdi bu X3D fazla keşli işlemcilerde o keş ayrı bir modül halinde ve bir tane modül var. Bu severek kullandığımız 7800 X3D, 9800 X3D, 9850 X3D. Bunlarda 8 çekirdekli bir işlemci bloğu var. Bir tane de onun cache bloğu var. Sorun yok. Bir de bu Ryzen 9'lar var. Onlarda 2 tane işlemci bloğu var. Bir tane cache bloğu var. O yüzden o işlemcilerin performansı birazcık dengesiz. Hani bazı çekirdekler o fazla cache erişemiyor çünkü. Hatta BIOS'larda işte X3D turbo modu, game turbo modu falan ayarlar oluyor. Firmadan firmaya değişiyor. O cache'siz çekirdekleri kapatıyor o modlar. Sadece yani işlemciyi 9800 X3D haline dönüştürüyor. Neyse, AMD bu işi şöyle çözdü. Bu 9950 X3D2'de 2 tane level 3 cache bloğu var. Yani bütün çekirdekler o fazla çok çok cache erişebiliyor. Öyle çekirdek kapamak falan gerekmiyor. 208 MB toplam cache var işlemcide. Bütün cache'leri ekleyince 16 çekirdek, 32 iş dizisi, 5.6 GHz'e kadar maksimum hız. 200 watt güç kullanan bir işlemci. Çok güzel. Hani bu Threadripper'ları aratmayan normal bir AM5 soketli bir anakarta takıp kullanacağınız biraz iyi bir soğutucu isteyecektir ama hani BIOS'ta da öyle yok turbo modu açtım, çekirdek kapadım falan şeylerle uğraştırmayacak zirve bir işlemci. Çok güzel. Umarım elimize gelir de görürüz, deneriz. İşlemcilerden devam edersek ARM da bu hafta AGI CPU duyurdu. Yani genel yapay zeka, arada sırada bahsi geçiyor ya, AGI'ye erişebildik, 6 aya kesin erişiriz falan. AGI işlemci diye bir işlemci duyurdu. Meta işbirliğiyle geliştirmişler. Zaten ağırlıklı olarak da Meta kullanacakmış. Tabii ki veri merkezlerinde yapay zeka işleri için 300 watt bir işlemci. Her işlemcide 136 çekirdek var. Bu işlemcileri de tek başına kullanmıyorsunuz. Bir rack, kabini dolduruyorsunuz bu işlemciye sahip server modülleriyle. Suyla soğutma kullanırsanız bir kabinde 45.000 çekirdek olabilecekmiş. Kabinde hani şöyle söyleyeyim, buzdolabından biraz büyük bir dolap hakikaten. İçine sunucu konulan dolap. 45.000 çekirdek bir kabinde. Bu işlemci hani bu Nvidia'nın H200 ile falan rekabet edecek öyle bir yapay zeka canavarı, yapay zeka sistemi falan değil. Ama yine yapay zeka işleri yapıyor. Ve hani daha az güç geliştiren işlerde, bu agent işlerinde falan işe yaradığı belirtiliyor. Dediğim gibi Meta hem geliştirmesinde katkıda bulunmuş hem de ağırlıklı olarak kullanacakmış bu AGI CPU'yu. Güzel ama birazcık sanki bu AGI işi hayatımıza girmeden sulanacak mı böyle? AGI CPU yaptık, AGI RAM yaptık, bilemiyorum. Intel'den de haberler var. Hatta birkaç tane. Geçen haftalarda konuştuğumuz bir Arrow Lake Refresh işlemciler vardı. 250K Ultra 5, 250K Ultra 7, 270K. Hatta 250K Plus, 270K Plus. Bu işlemciler piyasaya çıktı. Türkiye'de de varlar. Test edeceğiz kısa sürede. Ama bir tane bu seride, bir de Ultra 5 250, Ultra 7 270, Ultra 9 290 bekleniyordu. Ultra 9 290K Plus. Bu işlemci çıkmayacakmış. Öyle karar vermişler. Ultra 5, Ultra 7 gençleşiyor, yenileniyor. Ultra 9'da o gençleşme işlemcisi çıkmayacakmış. Fakat hani örnekleri falan basına dağıldığı için, bizde yok. Basına dağıldığı için çeşitli hani sıralama programlarına falan girmiş. Şaşırmayın. Göreceğiz ama alamayacağız. Tabii bir de 3. nesil çıkacak bu sene. Bunlar o değil. Bu var olan 2. neslin bir cilalanmış, iyice iyileştirilmiş hali bu işlemciler. Bir de haftalık gündemin demirbaş konusu olan, aylardır çıkacak, çıktı, görüldü, listede adı var falan denen Arc Pro B70 ekran kartı Intel'den. Tamam, sonunda Intel bunu duyurdu. Intel Arc Pro B70. 32 GB GDDR6 bellek var ekran kartında. Bu hani bununla tabii oyun da oynarsınız ama yapay zeka işlerinde kullanılması için tasarlanmış, öngörülmüş, fiyatı $900'ın üzerinde. 32 GB bellek. Bir de B65 duyurmuşlar. O da 32 GB bellekli. B60 zaten vardı. B65 tam olarak onun yerine geçiyor. Daha çok belleğiyle performansı falan aynı. Özellikleri aynı. B60'ın yerine 32 GB B65. İki tane Intel profesyonel ekran kartı sunmuş oluyor. Ha bizim bu konuyu hep açıldığında mutlaka tekrarladığımız B770 bu yongayı kullanan, ondan bir haber yok. Herhalde hiç göremeyeceğiz onu. Bir haber yok. B580 piyasada zaten, onu kullanabiliyorsunuz. Intel'den o haftanın son haberi iyi bir haber. Intel'den bir yetkiliyle bir röportaj yapmış. Robert Hallock. Bu yetkiliyle bir yayın röportaj yapmışlar. Orada şimdi Intel biliyorsunuz AMD, AMD bir soketi masa üstünde uzun süre kullanıyor. AM4, AM5 soketleri yıllardır hayatımızda. AM5'in, AM5'in daha geleceği de var. Intel ise her önemli işlemci yenilenmesinde soketi de değiştiriyor. Bu konuda kendin yapçılar, bilgisayarını kendi toplamayı sevenler eleştiriyorlar Intel'i. Her işlemci terfisinde anakart da değişiyor. Bu Robert Hallock demiş ki ben de PC'ciyim, ben de kendi bilgisayarımı toplayan meraklıyım, ben de şikayetçiyim bu durumdan. Gelişecek demiş. Şöyle bilgi vermiş. Intel'de diyor yeni bir anlayış var, yeni bir dönem var. Bu oyun CPU'larına ayrı bir bölüm kuruldu, ayrı isimler getirildi. İşte biraz önce konuştuğum o bu 250K Plus falan işlemciler de o anlayışın ürünü belli ki. Biz diyor bunun farkındayız. Hani bir söz vermiyor. Şimdi bu sene LGA 1954 soketi çıkacak. Anakartlar değişecek. 300'lü işlemciler geldiğinde. Ya tutup da hani 5 sene bu soket gidecek falan demiyor ama farkındayız diyor bu durumun. Bir şeyler yapacağız. Bir şeyler olacak diyorlar. Nova Lake kodlu işlemcilerle LGA 1954 bu yıl hayatımıza girecek. Bellek üreticisi Micron ilginç bir açıklama yapmış. Micron'un CEO'su Sanjay Mehrotra, belli ki Hindistanlı birisi. Günümüzün ya da yakın geleceğin L4, 4. düzey otonom sürüş otomobillerinde 300 GB'dan fazla RAM bellek olacak demiş araba başına. Bu şu anda 16 GB falan gibi rakamlardaymış, sayılardaymış bellek miktarı. L4 de bu kendi sürüşün bir sürü katmanı var. L0 en altı olmayan, kendi gideri olmayan arabalar. L4 baya baya kendi giden otomobil kabul ediliyor. Daha da gelişmişleri olacak ama L4 sürücüsü müdahale edebilir ama bırakırsan artık kavşaklarda falan bile yolunu bulabilen, geçiş önceliği falan dikkat eden otomobil kabul ediliyor. 300 GB'dan fazla RAM olacakmış. Tabii Micron bir bellek üreticisi olduğu için bunu çok güzel fırsat olarak, kendilerinin işi için, gelişmesi için fırsat olarak görüyorlar. Biz tabii bilgisayarımıza satın alacak bellek bulamadığımız için Allah kahretsin diye okuyoruz bu haberleri. Bakalım Elon Musk bol bol üretecek, o zaman sıkıntı bitecek umalım. En kendine özgü telefon firmalarından birisi OnePlus. İlk çıktığından beri yok işte telefonunu kendi satardı, distribütör atamazdı, alabilen alırdı. Sonra 2021'de Oppo'nun bir alt markası haline geldi falan. Ezber bozan bir firma, beğenilen de firmaydı. Çin'de operasyonuna Çin'de devam edecekmiş. Daha çok net bir resmi açıklama yok ama gözüken o ki sızan bilgiler, dedikodular. Çin'de devam edip dünya operasyonu, zaten belli ki gönülsüz olduğu dünya operasyonunu sürdürmeyecekmiş. Bilmiyorum, dediğim gibi şu an için bu gerçek mi belli değil. Ben devam etsin isterdim. OnePlus benim hani kullanmayı düşüneceğim bir firmaydı, düşündüğüm bir firmaydı. Umarım Çin firması, Çin'e özgü firma olarak kalmaz. Bu arada Oppo müthiş bir telefon, zaten büyüktü ama müthiş bir telefon grubu haline geliyor. Realme de geçenlerde Oppo'nun portföyüne katılmış. Oppo'nun alt markası haline gelmiş. Oppo çok ciddi alınması gereken bir telefon gücü haline geliyor. Amerika'dan bir haber daha var. Bu da ilginç mesele. Geçen aylarda hatırlarsanız Amerika TP-Link routerları yasaklayacak falan haberler vardı. Şimdi o mesele TP-Link özelinde falan değil de daha geniş çaplı bir gerçekliğe dönüştü. Amerika bütün routerları yasakladı. Amerika dışında üretilmiş Çin üretimi bütün routerları yasaklıyorlar. Pazarın %60'ıymış. Ben açıkçası %40 Amerika üretimi router olduğuna şaşırdım orada. Pazardaki routerların %60'ı Çin üretimiymiş. Bunları sattırtmıyor Amerika. Firmalar başvurup tek tek özel izin alabilecekmiş. Artık işte Asus'u, TP-Link'i falan filan tek tek başvurup Amerika'dan satış izni alabileceklermiş. Ya da hani üretimi Amerika'ya taşıyabileceklermiş. Ama onun dışında şu anda var olanlar için bir şey değişmiyor. Kullananlar kullanmaya devam edecek. Ama yeni Amerikan vatandaşı yeni bir cihaz almak istediğinde TP-Link falan alamayacak. İlginç. Tabii şimdi router'ın özel bir yönü var. Bir erişim merkezi. Ona girdiniz mi ona bağlı olan belki 20 tane ofisteki, evdeki cihaza da erişebiliyorsunuz. Zayıf nokta. Hackerlar da, her türlü korsan da o cihazları hedefliyor. Firmaların router güvenliği tartışmalı. İyisi var, kötüsü var. İyi bile olsa bir yeni açık bulunabiliyor. Amerika'da o yüzden kafayı taktığı yıllardır bu cihazlara bu noktaya gelindi. Asus'tan Asus bağlantılı can sıkıcı bir haber. Fiyatları arttırıyormuş Asus PC fiyatlarını. Burada hani haberde PC falan yazmışlar ama dizüstü olarak okusak herhalde hata etmeyiz. Tayvan kaynaklı bir haber bu. Tayvan'da önümüzdeki çeyrek %25-%30 artış bekleniyormuş Asus'un ürünlerine, dizüstü bilgisayarlarında diyeyim, fiyatlarında. Çünkü diyorlar ki muazzam bir bellek stoğu vardı Asus'un bu fiyat artışlarından falan etkilenmesini zorlaştıran ama tükeniyor. Yeni bellek satın alacaklar, yüksek fiyatla fiyatlar artacak deniyor. Bu tabii Tayvan'da artacak da tabii ki bu bütün dünyaya yansıyacaktır. Ve bir de tabii bunu sadece bu haber böyle Asus diye yayınlandı da siz onu bütün üreticiler olarak okusanız hata etmezsiniz. Bir yandan bellek stoğu falan bitiyor ama bir yandan da muazzam bellekli dizüstüler duyuruyorlar. Asus Avrupa'da, daha önce Avrupa'da satmadığı ProArt PX13 diye bir dizüstü bilgisayar modeli duyurdu. Varmış zaten ama Avrupa'ya bu hafta sunmuşlar. Bizim geçmişte TeknoSeyir'de test ettiğimiz bir işlemci. AMD'nin Ryzen AI Max Plus 395 işlemcisi. Bu Ryzen AI Max zaten müthiş bir seriydi. Onun en yüksek noktası 4 kanal bellek erişimli ve dahili grafik işlemcisiyle Doom Dark Age'si 4K oynatabilen bir işlemci bu. TeknoSeyir'de konuk etmiştik, başka bir sistemde denemiştik. Bunu kullanan bir laptop PX13. 64 GB bellekli modelde 48 GB grafik belleği ayarlanabiliyor. 128 GB bellekli modeli de varmış bu bilgisayarın. 96 GB ekran kartı belleği, grafik belleği, VRAM nasıl söylerseniz ayrılabiliyor. Müthiş. Pili birazcık çabuk bitecektir tahmin ediyorum. Ama çünkü bu işlemci 120 Watt'a kadar güç kullanabiliyor ayarına göre. Ama bu bilgisayar ilginç bir bilgisayar olacak belli ki. Evet, yüksek kaliteli müzik konusunda akla gelen, Türkiye'de de iyi tanınan, bilinen firmalardan birisi Sennheiser. Sennheiser tarih olabilir. Şöyle, 2021 yılında Sonova diye işitme cihazı üreten bir firma Sennheiser'ı satın aldı. Sonova Sennheiser'la hiçbir şey yapamadı. Bir süre sonra çünkü şeyi fark etmişler. Kendi işleriyle, o işitme cihazı dünyasıyla, işiyle Sennheiser'ın işinin dünyasının alakası olmadığını ve hani birinde güçlü olmanın öbürünü desteklemek gibi falan bir ilişkisi olmadığını fark etmişler. Şu anda Sonova için Sennheiser discontinued operation statüsündeymiş. Yani bir iş yapmıyorlar, kapamıyorlar, alıcı bekliyorlar. Mart 2027'ye kadar alıcı bulmaları gerekiyormuş. Yoksa devlet çünkü kapatın diyecek. Mart bir sene içinde alıcı bulmaları gerekiyor. Evet, Sennheiser şu anda sadece isim olarak var. Bir uygun bir firma satın alırsa devam ettirir, belki daha da güçlendirir, coşturur. Bilemiyoruz. Önemli bir firma, önemli bir marka. Bugüne kadar ürünlerini beğendiğimiz bir marka. Bu haberle bağlantılı benzer konular da var aslında. Şimdi 2022'de de Massimo diye bir firma, yine yüksek kaliteli müzik, hi-fi alanının en önemli isimlerinden Denon, Marantz, Bowers & Wilkins bu firmaları satın alıyor. Massimo da işitme cihazı firması. Aynı senaryo. Eylül 2025'te bu aldıkları markaları zararına satıyorlar. Olmuyor. Neyse ki Samsung'a satmışlar. İşitme cihazı firmaları yüksek sesli, yüksek kaliteli ses hi-fi markalarıyla bir sinerji oluşturamıyor belli ki. Geçen haftanın en çok konuşulan haberlerinden birisi. Şimdi biz aslında tam gündeme geçen hafta eklemedik. Microsoft bir süredir diyor ki ya bu Windows 11'i düzelteceğiz. Windows 11'in ufak tefek sorunları bitmiyor. Biliyorsunuz her güncellemede büyük meseleler çıkıyor ortaya falan filan. Microsoft Windows 11'i düzelteceğiz diye bir şeye girişti. Girişime başladı. Hatta geçen hafta o ilk 5 harf kullanılıyor, kullanıcı adının ilk 5 harfi kullanılıyor e-mail adresinin diye o değişecek diye haber yapmıştık. Şimdi bu konular konuşulurken bir Microsoft yetkilisi, Microsoft'tan uzman bir isim Scott Hanselman'la röportaj yapmışlar. Bu konuları açmışlar. Demiş ki bu online hesap gerekliliği. Demiş ki ya ben de nefret ediyorum. Farkındayım ve bir şey yapacağım bu konuda demiş. Ha, ama hani o gerekliliği kaldırmaya Scott Hanselman'ın gücü yeter mi? Ne olur bilmiyorum. Ama ben de nefret ediyorum. Bir şeyler yapacağım bu konuda demiş Microsoft'tan yetkili bir isim. Umarım herkesi nefret ettiren o online hesap gerekliliği gerçekten de kalkar. Kimseye bir yararı yok. İnsanlar deli oluyor. Bir sürü cambazlık, bir sürü çözüm. Daha doğrusu çözüm değil de çevresinden dolaşma meselesi. Umarım bir şeyler olur. Pek sanmıyorum ama. Bir Windows 11 demişken Windows 10'a, 11'e, gerçi 10'a güncelleme gelmiyor artık. Yine özellikle belirtmişler Windows 10'da kapsıyor diye ama 1000 Hz monitör desteği. Şimdi monitörlerin tazeleme hızları aldı başını gidiyor. 960 Hz'di galiba bu sene CES'te gösterilen bazı örnekler. Meğer bir 1000 Hz falan bir şey varmış, engel varmış Microsoft'ta, Windows'ta. 1000 Hz desteği eklenmiş güncellemeyle. Varsa öyle bir monitör, onun tabii çok daha üstü de çıkacaktır. Kullanılabilecek. Düz Windows'ta demek ki o destek yok, güncelleme gerekecek. Neyse, bir tane tozlu raflar tadında da bir haber var. Eklemek istedim. Benim anılarımı canlandıran bir mesele. Intel Pentium işlemcisi. 33 yıl önce piyasaya çıkmış, 1993'te. İlk Pentium bu. 60 MHz, 66 MHz ilk Pentium modelleri 22 Mart 93'te çıkmış. Şimdi Pentium'u hatırlıyorum. Pentium'dan önce Intel'in işlemcileri malum işte 4004'ten başlıyor. 8086, 8088, 286, 386, 486 diye gidiyordu. Fakat zamanla Intel şöyle bir durumu fark ediyor. Bu sayıyı hani 480.486 bu sayıyı tescil edemiyorsunuz. Bu çünkü diyor ki ya bu sayı, patent bürosu. Bunu tescil edemediğiniz için de Siz Intel 80486 işlemci çıkarınca 2 ay sonra AMD de 80486 diye çıkarıyor. İşte Cyrix'i falan filan 80486 diye çıkartıyorlar işlemciyi. Aynı. Tabii Intel'i sinir eden bir mesele. Intel Pentium'la birlikte, Pentium aslında 586. Pentium'la birlikte kelimeye geçiyor, sayıyı bırakıyor ki kelimeleri tescil edebiliyorsun çünkü. O yüzden hani AMD Pentium diye bir şey çıkmıyor. Intel böyle bir şeyi bize öğretmişti. İlginç gelmişti. 486'dan sonra 586 değil Pentium olması bir tescil meselesiydi. Bu ilk çıkan Pentium'larda bir de bölme işleminde hata falan gibi bir şeyler var. Ayrıca onu bir tozlu raflar bölümünde konuşuruz. Evet, oyun dünyasından bir iki haber var. Onları konuşalım. Ama maalesef ilk haber çok olumlu değil. PlayStation 5 fiyatı artıyor. PlayStation 5, 5 Pro fiyatının 100 euro kadar artacağını iddia etmiş Fransa kaynaklı bir kaynak. Fransa kaynaklı bir yayın diyeyim, bir hesap diyeyim. Resmi bir açıklama değil bu. Ama 100 dolar, 100 euro ki az buz para değil, PlayStation 5'i etkileyeceğini iddia etmiş. Diğer taraftan PlayStation 5 Pro'daki hani AMD FSR'ın Sony'deki uygulaması diyelim. PSSR. PSSR güncellendi. 16 Mart'ta yayınlanan bir Sony PlayStation güncellemesiyle PSSR, hatta bazı yayınlarda PSSR 2.0 demişler. Bu normal masa üstünde AMD işlem grafik işlemcilerdeki iyileştirmelerin PlayStation'a yansıması aslında. Tamam, o bir her oyun zaten desteklemiyor. İşte ayarlardan açılabiliyor, force zorlanabiliyor, force edilebiliyor falan filan. Ama bana daha ilginç gelen tarafı şu. Bu güncelleme hatırına Sony tarafından bir sürü röportaj yapıldı. Özellikle de PlayStation'ın mimarı denen Mark Cerny ile röportajlar yapıldı. O röportajlarda bir satır arasında şey var. Frame generation, kare oluşturma bir noktada PlayStation'a kesin gelecek diyor. PlayStation'ın mimarı. Evet, biz de TeknoSeyir'de çeşitli konularda bu konu açıldığında söyledik. Hani alışın, kare oluşturma gelecek. Samsung Exynos 2600 serisiyle telefona zaten getirme iddiasındaydı. Kare oluşturma gelecek ve benim tahminim bir yerden sonra onun ayarı olmayacak. Çarpı 2, çarpı 3, çarpı 4 ayarı olmayacak. Driver bir şeyler yapacak kendi kafasına, kullanıcıya sorulmayacak. Tahminim bu. Oyun dünyasını en etkileyen haber hafta içinde Epic Games'in 1000'den fazla çalışanını işten çıkartması oldu. Her kademeden bir vuruşta 1000'den fazla çalışanı işten çıkarttılar. Bir de daha sonra firma yetkilisi, firma yöneticisi aslında iyi bir şey söylemek istedi ama böyle hani 1000 kişinin canı yanmış, onların ailesi, yakınları falan filan, binlerce kişinin canı yanmış. Adam iyi bir şey söylemek istese de tabii ki parçaladılar. Şey dedi, önümüzdeki günlerde dedi oyun camiasında firmaların önlerine, insan kaynakları departmanlarına mükemmel CV'ler gelecek gibi bir açıklama yaptı. Çünkü şey diyor adam, biz diyor bu insanları başarısız oldukları için, yetersiz oldukları için çıkartmadık diyor. Küçüldüğümüz için, düzenlemeden ötürü çıkarttık diyor. Hani aslında iltifat etmek istedi de tabii ki 1000 kişiyi işten çıkartmışsın, hiç konuşmayacaksın. Tabii ki dövdüler. Evet, bir kere de bir vuruşta 1000 kişi az buz değil. Bir de Epic'te işlerin iyi gittiği biliniyor. Hani para sıkıntısı da çok yok firmanın aslında. Artık bilmiyoruz kapalı kapılar ardında ne dönüyor. Neyse, daha güzel bir konuyla kapatalım. Daha eğlenceli bir haberle kapatalım. Nvidia'nın başkanı Jensen Huang, ünlü yayıncı, podcastçi Lex Friedman'ın yayınına katılmış. en demişler senin için en önemli oyun ne demişler? Doom demiş. O da bizim kafada. Yapılmış demiş en etkili, en önemli oyun Doom. Çünkü demiş Doom hem hani bir sektör oluşturdu, bir sektörü dönüştürdü, hem de PC'yi oyun aracına dönüştürdü. Doğru, çünkü Doom çıktığında o oyun öyle 3D ortamlar, hızlı değişen grafikler PC'de oluyordu. Konsolda yoktu. O zamanın konsollarına Doom çok sonra çıktı ve hep kesilmiş, biçilmiş, hafifletilmiş, bayağı da hani görsel olarak da zayıflatılmış olarak çıkabildi. Konsolların, o zamanın konsollarının öyle bir grafik gücü yoktu. PC'de vardı. Doom PC'de oynanıyordu. 4 megabayt, giga değil, 4 megabayt bellek istiyordu. Evet, bir PC'yi oyun alternatifi olarak insanların hayatına sokan oyundu. Evet, Jensen Huang da en önemli oyun Doom diyor. Ya Doom'un önemini şöyle anlayabilirsiniz. Zamanında işte bilgisayarcıdan oyun çektirilirdi falan ya disketlere. Doom türü diye bir şey vardı. Hani yarış oyunu, platform oyunu falan filan, bulmaca oyunu, puzzle. Bir de Doom türü. O zamanlar shooter diye bir şey yoktu. Kelime yoktu. FPS diye bir kelime yoktu. Tanım yoktu. O Doom gibi oyunlara, shooterlara Doom türü deniyordu. Doom gibin deniyordu. O zamandan bu zaman. Ben de o yüzden Doom tişörtünü bugün giydim. Bir de Jensen Huang şey demiş yalnız. Oyun olarak Virtua Fighter demiş. Çok önemli oyun. O da hani Doom bütün sektörü değiştiren falan bir şey. Ama Virtua Fighter da 3 boyutlu Sega'nın dövüş oyunudur. Hani o zaman daha önceki Street Fighter'lar falan 2 boyutlu oyunlar aslında. O zamanın Street Fighter'ları. Virtua Fighter'da ilk kez 3 boyutlu karakterler vardı. O da demiş oyun teknolojisi olarak önemli oyundu demiş. Evet. Pentium'u andık, Doom'u andık. Yine eskilerle dolu bir haftalık gündem oldu. 778. bölüm böyleydi. Önümüzdeki hafta herhalde çok 5G konuşuruz. 5G hayatımıza girerse sağ salim 1 Nisan itibariyle, bir şaka olmazsa. Önümüzdeki hafta daha çok 5G konuşuruz. Bakalım, biz 1 Nisan şakalarına dikkat. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Türkiye'nin bilgisayarcısı itopya.com sundu.
MSI'ın katkılarıyla.